Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi haftalar. Gökhan Bacık'la Gidişat'ta birlikteyiz. Merhaba Gökhan, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Herkese selamlar.
Şimdi Gökhan, konuşacak çok konu var. İşte helikopterden atılan Kürt köylüler, korona vakası ve Türkiye'nin ekonomik durumu, işte Ege'de atıp tuttuktan sonra gerileme falan, ama ben Ahmet Kuru'nun kitabını aldım, son kitabı. İslam, Otoriterlik ve Geri Kalmışlık diye. Okumaya da başladım. Orada dikkatimi çeken, ben belki Marksist bir gelenekten geldiğim için, o İslam'ın gerilemeye başlamasını 11 ve 13. yüzyıl arası ulemanın, tüccarlar sınıfının desteğinden devlet desteğine bağımlı hale gelmesini söylüyor. Orada bence üstünden fazla çabuk geçmiş toprak düzeninin değişmesi ve işte devletin arazi bağlayıp bireylere onun karşılığında da savaş zamanı iltizam dediğimiz asker talep etmesi sistemi yerleşince tüccarların bağımsızlığını kaybettiğini söylüyor, ama ona rağmen İpek Yolu üzerinden Anadolu bir ticaret merkezi olmayı, yani Çin'den Kuzey Amerika, Afrika'ya ve Avrupa'ya mal dağıtımında Portekizler Ümit Burnu'nu bulana kadar sürdürmeye devam ediyor. Şimdi burada bu ulemanın öne çıkışında ekonomik nedenler mi, yoksa devletin bu Asya tipi askeriyeleştirilmiş üretim tarzına dönüşü mü etkili? Bir. İkincisi, şimdi ulema hala Türkiye'de, Asya coğrafyasında, Malezya'da falan tamam devlete bağımlı, ama benim yaşadığım bölgede Kuzey Amerika'da kilise gibi camiler de daha bağımsız. Ama burada da sanki İslam'ın daha özgür, liberal bir yorumuna rastlamıyoruz. Senin bu konudaki görüşlerini alalım. Belki haftaya Ahmet'i alır, üçümüz böyle
bir konu tartışırız. Tabii bu zor bir soru. Ben kitabı okudum. Hatta review yazdım. Kitap, hani adet olduğu üzere bir kitap yazınca bazı eleştiriler de getirirsiniz. Eleştirilerinden bir tanesi de Kuru'nun daha yani liberal, piyasa merkezli bakması. Yani mesela bir sol bakıştan bakan birisi, emek tarihi, ekonomik ilişkiler bunu sorgulayabilir. Ama kitabın bu mülkiyet ilişkileri konusunda şunu söylemek isterim. Şimdi şöyle bir durum var Ergun, bu önemli bir soru. Şimdi aslına bakarsanız bu toprak olayı, önce şunu kavramamız lazım. İslam, Müslüman toplumlarda bu konular evrimsel ortaya çıkmış. Yani olaylara göre gelişmiş. Dolayısıyla bir toplantı yapılıp işte İslam'ın toprak rejimi budur denmemiş. Burada benim gördüğüm şöyle birinci kırılma noktası var, o da şu. Halife Ömer döneminde özellikle Irak toprakları alınınca çok büyük bir arazi alınmış oluyor. O döneme kadar araziler ganimet olarak dağıtılıyor. Fakat bu arazinin büyüklüğü Ömer'i korkutuyor. Hatta İbni Haldun o dönemi anlatırken Halife Ömer'in gelen vergileri nasıl yapacağız, bunu nasıl yapmalıyız tartışmasını olunca bazılarının Bizans, bazılarının da Pers bir divanlar kurulması gerektiği, yani bizim sistemimiz artık yetersiz, biz yeni bir model keşfetmeliyiz çünkü çok para geliyor, çok arazi geliyor. O bağlamda Halife Ömer bir değişiklik yaparak bu Irak arazilerini devlete ait olduğunu ilan ediyor. Şimdi bu senin soruna bağlayacağım. Bu tartışmayı bir kısım uzman, Ömer ne kadar ufku açık bir adam, çünkü arazilerin dağıtılması hem Peygamber'in uygulaması hem Kur'an'da var, rağmen seküler bir şekilde devleti tutuyor. Bunu bir reformcu yorumluyor. Fakat bir kısımda diyor ki şöyle bir problem oluşturuyor. Özel mülkiyetle devlet arasında ki ilişkiyi devlet lehine bozuyor diyor. Çünkü o arazileri insanlara dağıtmak yerine devlete ait diyor. Üç aşağı beş yukarı bu sistemin ben girintili ve çıkıntılı bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Ne zamana kadar? 7. yüzyılın sonunda ve 8. yüzyılın başında, özellikle işte Horasan civarında Emevilerin iktidarından memnun olmayan gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar bir süre sonra Abbasi devrimini meydana getiriyorlar. İşte orada tartışmalardan bir tanesi toprak. Şimdi burada bir Pers modeli var. Aslında bu model 3 aşağı 5 yukarı ikta, katı, kesmek, dağıtmak. Roma'da da var. Biz yani bu yani 7. yüzyılı konuşuyoruz. Nasıl bir vergi olabilir? Düzenli bir şey. Bürokrasi yok. Yani nasıl göndereceksin? Bunlar çok muğlak o dönemde. Bu alandaki modellerden bir tanesi de zaten çok gidince bir yıllık vergiyi alalım veya delege edelim. Yani ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bu ama rafine olarak İran modeli üzerinden, özellikle Sasaniler üzerinden Müslümanlara geçiyor. Şimdi orada büyük bir tartışma ortaya çıkıyor. Çünkü bu İran'dan gelen sistem sadece toprak modeli değil, ekonomik paradigma olarak geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi tüccarların küçümsenmesi, alt tabaka olarak düşünülmesi. Vergi konusu. Orada da karmakarışık bir durum var. Şöyle örnekler vereyim. Mesela İbn Haldun İranlılardan gelen sosyal stratifikasyonu eleştiriyor ama tüccarların pazarlık yaptığı, çok alaveri delaveri yaptığı için karaktersizleştiğine dair şeyler yazıyor. Yani ekonomiye bakışı çok negatif. Mukaddime'nin, yanılmıyorsam ikinci kitabının son kısmında, Rosenthal çevirisinin ikinci cildinin son kısmında tüccarların neden yöneticilere göre daha az kalitede olduğunu, daha kötü olduğunu Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Şimdi oradaki vergilerden biri şu. Tartışmada iktaya geçiliyor. Büyük bir süreç ve bunu aşamalı aşamalı yapıyorlar. Bunu merkeze oturtan Selçuklu Nizami Mülk. Nizami Mülk tam olarak o modeli alıp bir devlet vergi. Onu izah edeceğim biraz önce. Orada tartışmalar var. Mesela şöyle söyleyeyim. Aslında bazıları İbn-i Niskeveh daha önce bunu uyarıyor. Ya bu diyor çok büyük arıza doğuracak. Niye arıza doğuracak? Şunu doğuracak. Şöyle. Arazide askeri mantığa göre asker karşılığı verdiğin zaman tarımı ve ticareti bilmeyenlere vermek zorunda kalacaksın. Yani askerler kötü tüccardır veya iyi tüccar olamazlar. Yani ona göre dağıtılacak. Ki bugün bu sorun aşağı yukarı. Yani bu kavramları toprak, asker olarak düşünmeyin. Türkiye'yi hayal edin. Mesela devlet ekonomiyi nasıl dağıtıyor bugün? Sen arkadaşımsın, sen de benim partilimsin. Bu işte o tartışma bu aslında. Yani güvenliğe göre dağıtma. Şimdi ben o dönemin entelektüel tarafını biraz okumaya çalıştım. Mesela ilginç bir şekilde Mukaffa da Maverdi de devletin doğrudan ticaret yapmasını eleştiriyor. Hatta onlara göre yani 1377 yazılmış mukaddime orada da İbn Haldun ısrarla yöneticilerin ticarete girmemesini yani bu insanların kafasında aslında devletin doğrudan ticarete girmesini eleştiriyorlar. Hatta İbn Haldun zaten piyasacı olarak biliniyor. Vergilerin düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Biliyorsun hem Boris Johnson daha önce Reagan Batı muhafazakarları İbn Haldunizm atıflar yapıyorlar. Yani Johnson en son seçimlerde yaptı biliyorsun. Çünkü İbn Haldun'a göre vergilerin yükselmesi devletin ihtiyarlık çökme dönemine gitmektedir ve vergiler yükselince sanat aşağıya gider, zaafa uğrar. Şimdi burada yalnız vergiler konusunda bu ihtilafı yapanlar ikta konusunda bu rezervasyonu koymuyorlar. Yani bu rezervasyonu koymuyorlar. Şimdi peki neden bunu koymuyorlar? Benim kanaatim şöyle, şöyle düşünmemek lazım. Ya biz nasıl bir kötü sistem getirelim demiş olamazlar. O dönemdeki yöneticilerin temel bir problemi var. İslam dünyası parçalanmış durumda. En temel problem iktidarı sağlamlaştırmak, güvenliği oluşturmak. Yani güvenlik problemi var. Çünkü vassal devletler çıkmış, orada Horasan'da başka bir düzen var, burada isyanlar var. Dolayısıyla doğal olarak vergi sistemini merkezileştirmek istiyorlar. Merkezileştirirken de şunu unutmamak lazım. Biraz önce söylediğim gibi vergide şunda bunda tartışmalar var ama bir konuda hiçbiri tartışmıyor. 750'den sonra bütün İslam siyaset düşünceleri merkezileşmeyi kutsamış adamlar. Yani merkezileşmenin önemini vurguluyorlar. Merkezileştirmek istiyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim.
Ama çok yayılmış çünkü değil mi? Dağılmış.
Böyle,
Aslında Afganistan'dan çıkıp hayal ettiği yerlere gitmiş.
Hem gitmiş hem özellikle Abbasi devriminden sonra bu parçalanmayı algılamak durumu henüz algılamaya çalışıyor. Daha sonra zaten koptu gitti. Yani o hiçbir zaman sağlanamadı. Şimdi orada bu ihtisasını alındığı için vergi sistemi ve ekonomi takdir edersin ki vergi ve mülkiyet iki şey doğuruyor. Bir vergi sisteminin güvenliğe göre ikincisi de mülkiyeti tanımıyor. Yani şöyle örnek vereyim ben size. Mesela Osmanlı'da arazi reformları 19. yüzyılın sonunda yapılıyor. Halbuki teorik olarak Osmanlılar Müslümandı. İslamiyet mülkiyeti savunan bir din dememiz lazım. O yüzden mesela Anadolu'da gidiyorsun Avrupa gibi taş şehirler çok az. Çok az oluşmuş durumda.
Bir de bu bağımsız bir feodalite ve ona bağımlı olarak sultanla pazarlık gücünü ortadan
kaldırıyor. Tabii. Nitekim bak ilginç bir örnek vereceğim. Doğru. Şöyle yalnız feodalizm kelimesinde tartışma var. Mesela bunu feodalizme benzetenler var. Bunu farklılaştıranlar da var. Çünkü arazinin tam olarak verilmesi süresi konusunda Batı feodalizminden ayrılıyor. Ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela 17. yüzyılda bakalım. William Blake diye bir sosyal tarihçi 17. yüzyılda Fransa şehirlerinde isyanlar üzerinde çalışmalar yaptı. Ben de okuma fırsatı buldum. Hayret edersiniz. 17. yüzyıl Fransa'sının kasabalarında bugünkü gibi protestolar var. 17. yüzyıl Osmanlısına baktığınız zaman 1622 Celali isyanları, 2. Celali isyanları bunlar aslında sosyal isyanlar değil. Yani şöyle söyleyeyim, daha açık konuşayım. Hani çok kabaca tarihi, siyasi tarih ve toplumsal tarihi ayırıyoruz. Hatta bir tartışma oldu Türkiye'de toplumsal tarih yoktur diye bir tarihçi. O çok önemli bir tartışma. Hakikaten Türkiye'de toplum var, toplumsal tarih yok. Çünkü toplumsal tarih olması için toplumsal aktörler olması gerekiyor. Bu aktörler kimdir? Arazisi olan köylü, işçi sınıfı, burjuvazi. Bunlar olmadığı için Türkiye'de toplumsal tarihi yok. O nedenle Türkiye'de bir toplumsal isyan, toplumsal müdahale, işte böyle bir gelenek yok. Bundan kaynaklanıyor. Yani onlar gibi düşünmüyorum, o tarihçiler gibi. Toplumsal tarih çok önemlidir. Ama onların maalesef haklı olduğu bir yer var. Türkiye'de devlet o kadar her şey ki, yani tabii ki Türkiye'nin toplumu var, toplumsal ilişkileri var ama asla Batı gibi bir toplumsal tarih üretmiyor. Yani şöyle örnek vereyim. Bu bahsettiğimiz vergi sistemi hem arazileri devletle çok yapıştırıyor. Hatta bu yüzden çok büyük bir literatür var. Türkiye'de önde gelen tarihçi var. Murat Çizakçı bunları yazdı. Kendi ürettikleri sistem öyle bir büyüyor ki Osmanlıların bundan kaçmak için, çoluk çocuklarına para aktarmak için vakıflaşmak ihtiyacı duyuyorlar. Vakıflar patlıyor mesela. Kanun döneminin bir döneminde. Aslında bütün bu vakıflaşma mülkiyet sistemi yok. Çünkü müsaade ediyor. Mesela bugün neden Türkiye'de mesela gazetecilerin malına el konuluyor? İşte onun malına el konuluyor. Bunu Erdoğan icat etmiş olamaz. Bu aslında bizim geleneğimizden gelen bir şey. Dolayısıyla Ahmet Kuru'nun tezine katılıyorum o noktada. Bu iktidar sistemi o dönemde merkezileşme, o dönemin kaotik yapısı için bir çözüm olmuş olabilir ama bir tür tembellik oluşturuyor. Ve dolayısıyla o tembellik sonucu, bakın 1377'de İbn Haldun mukaddimeyi yazıyor. Bak bu çok önemli bir kitap. Ben yani İbn Haldun için şöyle diyebilirim, modern bir metindir. Yani İbn Haldun üzerine büyük, mesela Toynbee herhangi bir kültürde yazılabilecek önemli kitaptır diyor. Muhsin Mehdi muazzam bir, ama bak çok ufku açık olmasına rağmen İbn Haldun meslekler bölümünde tüccarların pazarlık, İşte tüccarlıktan gelen işleri yaptığı için karakter erozyonuna uğradı. Yani onları küçümsüyor. Çünkü siz devlet üzerinden düşündüğünüz için dolayısıyla devlet ekonominin kendisi oluyor. Daha önce söylemiştim, biraz atlayarak gelirsek Cumhuriyet tarihine. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2000'lerin başında bir kitap basmıştı. Paranın tarihi, Merkez Bankası tarihi. Orada İsmet Paşa'nın enflasyon kelimesini ilk defa başbakan olduğu zaman duydum. Yani ekonominin devlet göre bağımlı olduğu, ilgisiz olduğu algısı var. Şimdi senin soruna gelirsek orada, İpek Yolu. Ama buna rağmen bir ekonomi var tabii ki. Ama o tatmin edici değil. Yani sınıf olayı yok, şirketler oluşmamış. Nitekim Timur Kuran'ın, çok ilginç, Timur Kuran'ın İslam nasıl ekonomik gelişmeyi engelledi konulu önemli bir düşünür. O miras hukuku gibi şeyleri tartışırken corporate, kurumsallaşma yok. Kurumu kabul etmiyor. Çünkü yani o kadar devlet merkezli ki devlet var, sen varsın. Seni de gerekirse öldürüyor. Hapse atıyor. Malını müsaade ediyor. Bir corporate yok. Hatırlarsan Amerikan Yüksek Mahkemesi tüzel kişiliklerin kişi gibi olduğuna dair bir içtihat verdi. Bunun çok tartışılabilir, zararlı olabilir ama hukuksal olarak geldiği nokta, Türkiye'de tüzel kişilik İslam hukuku tanımıyor, ticaret tanımıyor. O nedenle bu bir zaman belli işe, belli maslahata yaramış iktidar sistemi ne oluşturuyor? Toplumsal tarihi engelliyor. İşçi sınıfı yok. Bak ilginç bir tane adam var. Brian Mello. Bu DİSK'in, MİSK'in kuruluşunu 60'larda işçi sınıfı çalışan bir tarihçi. Onu okuduğunuz zaman ya işçi sınıfı diye bir şey yok Türkiye'de. Yani çünkü bu sınıfı var edecek o devlet ekonomi ilişkisinin boş alanları yok. Yani devlet diyecek ki ben ekonomiyle aramı mesafe koyuyorum. Veyahut diyecek ki ben sosyalistim, Küba gibiyim. Zaten onun için mesela ben bir ara Çin'e gitmiştim. Biz Çin'e gittik toplantıya. Bizi gezdiriyorlar mesela. Bir yere gidiyoruz. Çelik fabrikasına. Her mesela kravatlı adamlar, bir de önlüklü bir adam var. Bilmiyorum içine gittim. Önlük giymiş, beyaz önlük giymiş bir adam var. O İşçi Partisi yani şey temsilcisi yani o evet o tutarlı bir mantık. Demiş ki adam ben komünist bir sistem kuruyorum. Bunu anlayabiliyoruz. Bizde ise maalesef onu da yapmıyor devlet. Fakat ekonomiyle girdiği ilişki sonucu nitekim bugün mesela Türkiye üzerine ekonomi makaleleri okursanız kroni kapitalizm kavramı geçer. Kroni biliyorsun eş dost. Yani aslında bir alan üretmiyor. İyice baktığın zaman görüyorsun ki aslında o kapitalistler de Putin'in yakını, Erdoğan'ın amcasının oğlu gibi oluşturuyor. Özetlersek bu kısmı şu diyebiliriz. Kurunun tezine katılıyorum. Bu ekonomi devlet ilişkisi adım adım devlet ve ekonomi arasında bir hiyerarşik model kurmuştur. Bu toplumsal sınıfları oluşumunu engel olmuştur. O yüzden Osmanlı tarihinde isyan eden toplumsal sınıf yoktur. Aslında Yeniçeriler hatta Celali isyanlarında olduğu gibi bir tür Senedi İttifak da öyle 2. Mahmut döneminde. Onlar aslında merkezi dinlemeyen bir tür derebeyleşmiş adamlar. Yani bir şey durumu yok. Yani Türkiye'nin toplumsal tarihi zayıftır o yüzden. Bunun kaynağı da Ahmet Kuru'nun dediği gibi devlete dayanıyor.
Bunun sonucunda da tabii 13. yüzyıla kadar Kuru'nun kitabında vurguladığı üzere ulemayı besleyen işte kaynak sağlayan tüccarlar. Bu sınıf ortadan kalkınca onun yerini devlet alıyor ve
zaten bak yani batıda bütün entelektüel
o senin söylediğin okulları sayıcı herkes hain kabul ediliyor.
Tabii bak batıda Abelard entelektüel hayatı hatta Türkçe'ye çevrildi Avrupa'yı kurmak serisi. Avrupa sosyal tarihinin aktörlerinin oluşumunu görünce bu ekonomik akki Wallenstein bunu çalıştı. Dedi ki world system teoriyi geliştirdi ve dedi ki 16. yüzyıldan itibaren baktığı ilginç bir şey oldu. Ne oldu? Devletin dışında bir ekonomik aktör. Yani devlet ekonomiyi cezalandıramaz hale geldi. Nitekim batıda dikkat ederseniz savaşmak için kral birinci lord vergi almak için pazarlık yapıyor. İngiltere demokrasisi neden parlamento? Buradan kaynaklanıyor. O yüzden batıdaki bak Hollanda parlamentosu kıta Avrupa'sında İngiltere parlamentosu adada o yüzden güçlü parlamento. Çünkü kaynağı yönetimle halkın parasını toplayıp paylaşma üzerine çıktığı için reel bir kökü var. Türkiye parlamentosu, İran parlamentosu böyle bir ihtiyaçtan değil de ya batılaşıyoruz bir de parlamentomuz olsun diye kurulduğu için bir toplumsal ihtiyaçla beraber evrilmemiş. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim bu konuda. Ben master tezini İran üzerine yazdım. İran'a gittim. İlk defa yani bir master düzeyinde ne kadar anlaşılabilirse İran'ı anlamaya çalışıyorum. Okuyorum bütün makalelerde her gün pazar, pazar, pazar yani pazar geçiyor. Yani İran devrimi orada şunu anladım. Aslında Şah'ı indiren Hümeyni'nin ideolojisini bir kenara koyup bakarsan pazar esnafı, Türkiye'de öyle mesela. Türkiye İslami Hareketi'nin başarısı Türkiye İslami Hareketi İslam'ı dönüştüremedi. Entelektüel bir şey çıkartamadı ama esnafın parasını alacak bir dil kullanmayı keşfetti. Yani kadın konusunda yenilik yapamayan, demokrasi konusunda açılım yapamayan bu İslami hareket esnaf parasını ondan alma konusunda çok yetenek üretti. O otonomi, o para yani şöyle söyleyeyim, tarikatlar ve İslami hareket Kemalizmi şu an değil, 5 sene önce, 10 sene önce nasıl sırt üstü yere getirdi biliyor musun? Şöyle örnek vereyim, o para esnaftan geldi. Yani parayla yaptı bunu, para gerekiyor. Dolayısıyla ekonomi otonom alan ürettiği için bu hiçbir zaman Osmanlı toplumunda olmadı. Nitekim Osmanlılara baktığınız zaman o Abelard gibi adamlar yok. Ulema var. Modernleşmeyle birlikte kalemiye sınıfı var. O da devletle çalışıyor. Yani alan oluşturamamış. Bu aşağı yukarı ya istisnaları olmuştur bunun. Mesela bazı revizyonist tarihçiler var. Ebu aklı ismine gelmiyor. Onun da kitabı var. O, yani revizyonistler bunun istisnalarını ortaya koyuyorlar ama genel olarak baktığınız zaman bu devlet ekonomi arasındaki yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Bu aşağı yukarı devlet hukuk arasındadır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da denir ki hani meşhur bir laf var. Hiçbir şey hukukun üstünde değildir. Türkiye'de hayır devlet hukukun üstündedir. Yani Türkiye'de devlet ne yaparsa hukuktur. Yani devlet bir adamı hapse atarsa o hukuken doğrudur. Yani devletin eylemi bizatihi hukuksal olandır. Dolayısıyla Türkiye'de otonom alanların olmaması ekonomide de böyledir, medyada da böyledir, üniversitede de böyledir. Mesela üniversiteler Türkiye'de tıp yani hiç şey yok yani. Şimdi Ahmet Kuru'nun yani ekonomi ilişkilerini koyanlar ki bunu daha önce çok kişiler çalıştı. Yani bu şöyle söyleyeyim. Aslında Ahmet Kuru'nun tezi de bir ölçüde bu Sünni Revival tezi dediğimiz MacDee'si gibi kişilerin 1940-50'lerden beri tartıştığı 11. 12. yüzyılda mühim bir hadise oldu. Bu İslam dünyasını yere savurdu tezinin bir tür ilerletilmiş hali, advanced hale getirilmiş hali. Ama onun temel önermesi şu, bütün bu toplumsal sınıfların otonom olması, devletle pazarlık yapar hale gelmesi için iki şeyin olması gerekiyor. Ekonomik güçlerinin ve mülkiyetlerin olması gerekiyor. İşte bu senin bahsettiğin sorunsal da bu ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmadığı için, bakın ilginç bir şey var. Bir tane kitap var, Martin Carnoy. Bu çok ilginç bir kitap. Bildiğimiz devleti, mesela işte Gramsci'de devlet nasıldır, Amerika'da nasıldır, Nazilerde nasıldır, böyle chapter chapter çalışmış. Ya bunu okuyorsun, Türk devleti hiçbirine uymuyor. Yani bu Türk devleti, hatta şöyle söyleyeyim, yani kitap, yani bunu popüler bir kitap bakabilirsiniz. Yani mesela sosyalist, mesela Çin'im, Çin'e gidiyorsun, diyor ki adam, kardeşim sosyalistim. Güney Çin'de ben 100 tane modern şehir kurdum. Yani yukarıda metro uçuyor. Çok başarılı biliyorsunuz Güney Çin'i o açıdan. İşte Amerika'ya gidiyorsun, ortada bir model var, beğen beğenme. İngiltere'ye gidiyorsun. Bu Türk devletinin, Türk devleti bir parça bence Anadolu kültürünün bir imece halinin modernleşmiş versiyonu. O yüzden o alanı oluşturmadığı için ta 12, 11, 13. yüzyıldan sonra evet ekonomik ilişkiler var, işte İpek yolu var, şu var, bu var ama bunlar hiçbir zaman devletle, yani devlete rağmen karar alacak, yani şöyle bir sınıf yok, şöyle bir şey yok. Ben çok zengin bir adamım, devletle bir otonomim var. Devlet bana bir yere kadar bir şey yapar. Ondan sonra yapamaz. Ben de yapamadığı için istediğim gibi gazeteci çıkarırım. Manşet atarım. İstediğim gibi üniversite kurarım. Mesela benim çalıştığım İpek Üniversitesi vardı. Patronum devlet kızdı, kapattı üniversiteyi. Şimdi işte konuştuğumuz hikaye bu. Yani anlattığım senin hikayendir diye bir laf var. Yani mesela şöyle bir şey olabilir mi? Ya ben seninle kavga ediyorum ama el koymayacağım. Buna rağmen devam et. Bu olmadığı için, yani şöyle örnek vereyim. Türkiye'nin suyu bulandırmak istemem de en kaliteli bir iş adamını düşünün. Hemen eline, yani muhalefet ettiği zaman malına el konulabilir, değil mi? Konulabilir. Dolayısıyla bu otonomi olmadığı için işte Ahmet Kuru ve bu tezi savunanlar haklı olarak bunun kök nedeninin toprak rejimi, vergi ve asker ekonomize etmek devlet arasında ilişkinin kurulamaması olarak görüyorlar. Üç aşağı beş yukarı aynı kanaatteyim ben.
Şimdi bu hukuksuzluk açısından baktığımız zaman Ahmet'in verdiği güzel örnekler var. Uzak Asya diktatörlüklerine baktığımız zaman da keyfi rejimler kurulmuş. İşte işçi hakkı, insan hakkı ihlalleri yaşanmış, özgür seçimler olmamış. Muhtemelen hukuk sistemi devlete bağlanmış ama bunlar modernleştirici ve işte Güney Kore, Tayvan, Singapur, hatta bugün Vietnam bile toplumu zenginleştirici, dönüştürücü bir işlev sağlamış. İslam toplumlarında Türkiye o kadar batıdan yardım, destek almasına ve bir bakıma Avrupa'nın içinde olması, oraya bir pazar görevi, üretim üssü görevi görmesine rağmen bunu yapamamış. Bunu engelleyen İslam mı?
Yani ben bunun bunun cevabını şöyle söylerim. Bunu engelleyen bir nedenler sepeti var. Bir tanesi İslam. Ama tek İslam değil. Yani şöyle örnek vereyim. Bak başka bir açıdan örnek vereyim. Mesela Türkiye'de biliyorsun seküler, nasıl isimlendir, yani sol seküler bir Kemalist grup da var, değil mi? Bunlar bunlar aslında biz Türkiye'deki sol hareket temsilcisi, sosyal demokratız diyor. Halbuki dikkatle baktığın zaman Ergun, bu insanların sosyal demokrasi olmalarının daha ziyade laiklik hassasiyetinden kaynaklandığını, sosyal demokrasinin etnik sorunlar, işte gay ve lezbiyen konulardaki evrensel mesajla alakalı olmadığını görüyoruz. Bu insanlar da dış politikada milliyetçi, mülkiyet konuları, el konu diye bir şey denilmiyor. Dolayısıyla yani Türkiye'deki sosyal demokratlar aslında, yani şöyle örnek vereyim, Türkiye'de bu kadar din sorun olmasaydı siyasetin ortasında bu sosyal demokrasi olmayabilirdi. Yani Türk sosyal demokratlarını ben analiz ettiğim zaman neden sosyal demokrat olmuşlar? Marx'ı okuyarak işte evrenselden ziyade ya burada bir din problemi var. Bununla ancak biz bu şekilde mücadele ederiz. Yani aslında bize sekülerizm, yani sosyal demokrasi sekülerizm bu. Nitekim sosyal demokrasinin diğer unsurlarını Ermeni sorunundan dış politikaya hiç söyleyen, konuşan yok, görüyorsunuz yani. Şimdi dolayısıyla demek ki bu şunu gösteriyor. Evet, din bir tanesidir. Çünkü dinin Türkiye'deki uygulaması devletçi. Yani bireyselci değil. Yani sünnilik bireyselci değil. Şimdi biz siyaset biliminde şöyle, yani evrensel ilkeler var. Yorumun ilkeleri. Yorumu birey lehine yaparsın. Yani evrensel olarak birey lehine yaparsın. Özgürlükçü yaparsın, değil mi? Yani mesela bir konuyu yorumlayacaksan birey lehine yaparsın. Toplum değil, önce bireyi. Şimdi Türkiye'de tesanütçü bu işte Osmanlı, yani yardımlaşmacı, ama bu sadece İslam'la ilgili değil. Ben içinde sekülerlerin de olduğu şekilde Türk kültürünün devleti, devletçi olduğunu, devleti benimsediğini, tesanütçü olduğunu, kolektivist olduğunu, yani kolektivist bir yapı olduğunu, mesela işte hep konuşuyoruz örgüt kelimesinin baştan, yani teşkilatlanmanın sorun olduğunu, Türkiye'de örgütlenmenin şüpheyle bakıldığını.
Burada araya girebilir miyim? Son 100 yıl İslam dünyasına iddiatçı mantık biraz damga vurmuş olabilir mi ya? Mısır'dan Suriye'ye, Irak'a.
Ya. Şimdi bir tane yazar var, Bobby Said. Bu Türkiye'deki Kemalizmi, Türkiye'ye has bir şey değil, bütün aslında Orta Doğu'yu açıklayan bir model olduğunu iddia eden birkaç kitap yazdı. Şimdi Howard Viard da öldü. O Brezilya'yı çalıştı. Latin Amerika 19. yüzyılı. Onun bir iki doktor öğrencisi de Türk bu arada. Bu ilginç, önemli Türkiye entelektüel hayatında. Mesela onun, ben kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Hatta Türkiye'ye de geldi. Ben Amerika'da onu görme fırsatım oldu yaşarken. Mesela Brezilya bayrağında biliyorsun İttihat ve Terakki Progress yazıyor. Yani 19. yüzyıl kavramları, solidarity. Yani 19. yüzyılda dünyada mesela 18. yüzyıldan sonra yüzyılın sonu bir sanat akımı, Findlesicle ortaya çıkıyor biliyorsun. Yani mesela şöyle örnek vereyim. 1900'lerde hepimiz ne kadar işte Kant dünya falan onları konuşuyorduk. Yani ne kadar ılımlıydık Ermeni sorunu. Yani dünyadaki atmosfer herkesi etkiliyor. Viarda ve Bobby Said'e göre ve pek çok insana göre 20. yüzyılın sonunda bütün dünyada bazı şeyler var, fikirler var. Bu etkili oluyor fikirlere. İşte bu mesela bunlardan bir tanesi işte uluslaşma var. Herkes milletini kuruyor değil mi mesela? İşte Sırp milliyetçiliği ortaya çıkıyor, İtalyan unifikasyonu, Almanya. O iddiatçıları da etkiliyor. Onlar da bir ulus kurmaya şey yapmaya çalışıyorlar yani. Dolayısıyla benim kanaatim bu İttihat ve Terakki'nin şeyi değil. Bu o dönemin trendi. O dönem, hatta şöyle söyleyeyim, bütün evrenselliğine rağmen Leninizm'de ulusların kendi kaderinin tayin hakkı var biliyorsun. Bunu tanımlıyor yani aslında bu şey açısından. Yani o dönemin ruhsal şeyi bu, yapıcısı. Şey, İttihatçılar da o dönemde, yani şöyle söyleyeyim, o dönemde okumuş, o dönemin fikirleriyle şey yapmış. Bir de daha acı çekerek bunu yaşamış insanlar. Yani şöyle düşün, şimdi bir Sırp milliyetçisi Osmanlı'dan kopmak için milliyetçilik üretiyor. Osmanlılar kendilerinden kopanları durdurmaya çalışırken, yani daha sancılı bir milliyetçilik. Yani o yüzden bunlarda travma etkisi oluşturduğunu düşünüyorum ve çok sertleştikleri kanaatindeyim. Dolayısıyla ben İttihat Terakki'nin büyük ölçüde o dönemin Türkiye'ye uygulanmış bir versiyonu olduğunu, dayanışma, ittihat, gelişmecilik, bir tür böyle işte bilimcilik de var bazılarında, böyle oluşmuş. İşte o kavramlar aynı aşağı yukarı. O yüzden bunun aşağı yukarı bütün Orta Doğu'da var. Yani şöyle örnek vereyim. Nitekim bu ulusal bağımsızlık mücadelelerinden sonra pek çok Orta Doğu ülkesinde seküler otoriter rejimler kuruldu. Seküler otoriter rejimler kuruldu. Hatta şöyle daha garip bir yere vardır. Bu ilk tartışmamızla ilgili. Mesela 7. yüzyılda 10. yüzyıl arasında İslam toplumu, Müslümanlar politik modeli İran'dan aldılar. 20. yüzyıla kadar o da hakim oldu. 20. yüzyılda ilk defa İran'dan aldıklarından sonra ilk defa Müslümanlar ciddi bir şekilde batılı kavramları alarak, işte anayasacılık, ulus devlet, yani yaklaşık 1200 yıl sonra ilk defa bir paradigma denenmeye çalışıldı. Yani nasıl 8. yüzyılda Pers'ten alındıysa o Kur'anlar, 1200 bin sene, ne kadar zaman sonraysa, ilk defa orada olduğu kadar ciddi biçimde batılı kavramlar alınmaya çalışıldı. Bunun ben yaygın olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki, yani Türk, o yüzden İttihat Terakki değil de o dönemin standardı buydu. Yani ve şöyle örnek vereyim. Mesela İttihat Terakki Ermeni sorunu. O dönemde o kadar çok böyle var ki, yani katliamlar, öldürmeler, yani bunu sıradanlaştırmak için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani o dönemde çok kanlı bir süreç orası. Yani kanlı bir dönem. Hem işte geç kolonyalizmi katılan uluslar var. Uluslaşma olduğu için yani çok kaydedilmeyen katliamlar var. Öyle ifade edeyim. Savaşlar var. Küçük basma hadiseleri çok yaygın bütün dünyada. Çünkü bir şey oluşturuyor. Radikal milliyetçi uluslaşmanın en erken dönemi. Uluslar kuruluyor. Düşünebiliyor musunuz? İlk fikirler o zaman ortaya çıkıyor.
Peki konumuza dönersek, şimdi Ahmet tabii işte bu bağımsız sınıfların ortadan kalkmasının ulemayı devlete bağladığını ve onun sonucu bu baskıcı, tek tipçi yorumların çıktığını söylüyor. Ama Kuzey Amerika böyle değil. Kuzey Amerika'da bugün bile farklı bir İslami yorumun yükselmeyişini neye bağlayabiliriz o zaman? Göçlere sonucu alınmış olması mı bu inanç?
Şuna bağlıyorum. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Tarihsel dinamikler bir paradigma üretti. O paradigma artık o dinamikler olmadan default olarak kabul ediliyor. Yani artık budur İslam deniliyor. Yani şöyle söyleyeyim, Anadolu'da artık bu İslam'ın bu şekilde babadan oğlu aktarılmasının ne Selçuklu'yla ne Pers'le ilgisi yok. Bu artık böyle oldu, kabul ediliyor. Yani mesela Türkiye'ye çıkıp diyoruz ki ya Kemalizmi doğuran tarihsel koşullar vardı, artık biraz değiştirelim, kabul etmiyor insan. Yani bu artık default olarak kabul ediliyor. Yani donuklaşma, dogmatizm diyoruz. Şimdi şey diyor ki İslam'ın Serüveni kitabının girişinde Hudson, bir şeyi olduğu gibi aktarmak kokuşmaktır diyor. Yani her düşünceyi var eden dinamikler vardır. Toplumlar şöyle bir illüzyona katılır Ergun. Yani 8. yüzyılın şartlarında oluşmuş bir İslam yorumu, bunu biz bugün aynen kabul etmeyelim, bizim şartlara göre yenileyelim demeniz gerekirken onu olduğu gibi kabul ediyorsunuz, aynen aktarıyorsunuz. O yüzden dünyanın en, yani şöyle örnek vereyim. Avrupa'da mesela, ben ara sıra görüşüyorum, Avrupa'nın en gelişmiş Norveç, İsveç gibi ülkelerinde üniversite mezunu Müslümanlar var. O inanılmaz bir yobaz İslam yorumunu savunuyorlar hala. Aslında o yorumu gerekli kılacak bir faktör yok etraflarında. Ama artık onu default olarak kabul etmiş. Değiştiremiyor, alışkanlıktan vazgeçemiyor. İfade ediyorum demek istediğim. Yani Kanada'da öyle. Yani mesela ben burada değildim, Belçika'da yaşıyordum daha önce. Orada Müslüman komünitiyle daha yakındım. Ya Belçika, yani şöyle bir hatıramı anlatayım isterseniz okuyuculara. Bir gün bir ortamda bulunuyorum diyeyim. Bulunduğumuz yerde Avrupa Birliği'nin komisyonuna belki 2 kilometre yakın yani. Oradaki insanlara dedim ki inancınız Avrupa değerlerine uyumlu mu? Herkes tabii diyor, hepimiz uyumluyuz. Dedim mesela hadi bakalım işte, çok eşlik, el kesme. Ya bunlar işte aykırı. Ya bunları değiştirecek misiniz? Ya okuduğumuz kitaplarda bunlar yazıyor. Ya oturuyorsun işte, bunları okuyorsun, bunları anlatıyorsun. Yani onun farkında değil. Ama o adamı da o şekilde yani inanmaya zorlayacak bir kontekst de yok aslında. Yani senin sorun şunu demek istiyor anladığım kadarıyla. Aslında ya özgür bir ülkedeyiz, böyle bir olmuyor artık. O artık yerleşmiş durumda. Ama o sorun İslam'a ait sorun değil. Türkiye'de mesela Kemalizmi default olarak olduğu gibi, bu artık tarih üstüdür. Onu oluşturan tarihsel koşullar değişse de aynen uygularız.
Kemalizm 100 yıllık bir süreç ve giderek toplumsal tabanı eriyor da, yani görüyoruz işte CHP bile pek Atatürk'le ya da Mustafa Kemal'le ilgisini çok üst öne çıkaran bir tavır içerisinde değil, ama İslam tabii işte 1000 yılın şeyi ve tanrısal bir şey. O yüzden o zaman İslam toplumlarının değişime, dönüşüme uğrama ihtimali pek yok gibi görünüyor. Ne dersin? Yani
bir zor bir soru. Olmasa. Şimdi burada 2-3 nokta var. Bir tanesi şu. Din ikinci bir doğadır. Yani doğduğun kültürde otomatikman onu kazanırsın. Ana dil gibidir. Yani şöyle örnek vereyim. Ana dil diye bir kavram var ya. Ana din denilen bir kavram var. Yani mesela niye Müslümanlar Müslüman? Analar Müslüman olduğu için. Yoksa yani kimse bilimsel araştırma yapıp Müslüman olmadı yani. Veya Hristiyanlar da öyle. Ama buna rağmen herkes kendi dinden olmayanların kaybettiğini düşünüyor. Yani şöyle bir din var mı? Benim müntesiplerimin %60'ı okuyarak ikna oldu. Objektif böyle bir şey yok. O yüzden her din nasıl ana dil varsa, ama dinin başarısı dünyanın aşağı yukarı her yerinde doğduğun zaman kültür içinde bunu öğreniyorsun. Niye bunu öğreniyorsun? Çünkü ta klasik Taylor, animizmi çalışan bu antropologlara başlarsak, günlük hayatın anormal sorunlarına iyi çare üretiyor. Ölüyorsun, cenaze, doğum, bunları çok, yani bu burada çok işe yarayan şeyler. Şimdi dolayısıyla din, mesela şöyle bir kültür var mıdır dünyada, doğanların postyapısalcı olduğu bir köy, doğanların Marksist olduğu bir köy düşünemezsiniz. Bunlar öğrenilerek yapılan şey. Din ama öyle değil. Doğdum mesela, ben Türkiye'de doğdum, çünkü Müslüman oldum. Yani şimdi dolayısıyla bununla mücadele etmek çok zor Ergun. Yani toplumun kitlesel ateizme gittiği, işte ben yaşadığım Çek Cumhuriyeti'nde %70 bir ateist toplum. Bu toplumlar dışında Türkiye'de doğan bir adam en seküler bir mahallede doğsa da din kavramı o kültürle embedded olduğu için oraya giriyor. Dolayısıyla çok güçlü, haklısın. İkinci kısma gelince açıkçası buna inanan insanları rencide etmek istemem de ben İslam düşüncesinin bundan sonra ciddi bir şekilde dönüştürebileceği kanaatli değilim. Yani bunun dönüşemeyeceğini düşünüyorum. Yani bunun denendiğini. O nedenle ben burada Batı tipi, ya İslam da var ama bu da var. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela bir insan, yani normalde insan beyni uzlaştırmak ister fikirleri. Ama bir de şöyle bir insan tipi vardır. Ona da inanır, ona da inanır. Yani hem bir taraftan metafiziklere inanır, işte kerametlere inanır ama başarılı bir doktordur. Böyle bir insan tipi de vardır, değil mi böyle? Yani bunu sorun etmeyebilir yani. Buna aslında biz batılı sistem diyoruz. Yani Amerikan Bilimler Akademisi yanılmıyorsam 65'te bile bir açıklama yaptı. Dedi ki din ve bilim çatışan veya uzlaşan şeyler değil, farklı şeyler. Bunlar kainatı farklı algılar. Bu çok nazikçe bir şey. Yani elimde benim bir kalem var. Bunun bir dinsel açıklaması var, bir bilimsel var. Bunları uzlaştırmaya çalışmayalım. Bunlar kavga etmesinde. Bu ikisi de vardır. Bu. Bunun bir model olabileceğini, yani Müslümanlara diyeceksin ki evet vardır, o da vardır, melekler, her inancınız vardır işte ama bir de bilim vardır. Yani bunu uzlaştırmaya çalışmak için sürekli İslam'ı didikleyerek ya İslam'ın şurası düzelmiyor. Bu düzelmiyor, düzelmeyecek yani. O yüzden benim kişisel kanaatim Müslümanlara İslam düşüncesinin, fıkhın, doğa düşüncesinin ikna etmek çok zor. Çünkü ben şöyle bir şey fark ettim. İnsanların bir düşünceyi benimsemesi sadece entelektüel bir angajman değil, güç ilişkileriyle ilgili. Yani bir şey doğru olduğu için yayılmıyor. Güç ilişkileri onu desteklediği için yayılıyor. Şimdi biz şöyle bir dünya yok ki, biz sınıf değil ki dünya, anlatıyoruz. İnsanlar onu benimsemiyor ki. O aile içinde doğuyor, camide o imamı görüyor, televizyonda onu görüyor, partide onu... O güç ilişkileri, para orayı beslediği için o bir illüzyon üretiyor. Yani onunla mücadele etmek çok zor. Yani Türkiye'de 100 bin tane imamın devletten maaş aldığı, her şehirde bir tane müftü çakmışsın, yanında bir sürü kadın vaize var, erkek var, onların anlattığı o kültürü, doğruyu göstererek ikna edemezsin. Yani çok basit bir şey anlatayım dinleyicilerime. Biliyorsun dünya düz yuvarlaktır diye insanlar yakıldı tarihte yani. Şimdi bu neden böyle oldu? Çünkü güç ilişkileri öyle bir illüzyon doğurabilir ki, o yüzden biz doğruyu, yani diyelim ki biz bu konuda doğruyu keşfettik. Bunu söyleyince Müslümanlar bu güç ilişkileri izin vermeyeceği için ikna'nın ben artık, yani senin soruna daha negatif, pesimist bir cevap veriyorum. Hatta şöyle bir kanaatim var. Benim kanaatim, ben şimdi yeni bir kitap çalışıyorum. Birçok entelektüeli okudum bu konuları tartışan. Bence İslam dünyasında bu iş olmayacak düşünen ilk ciddi entelektüel grubun olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl Seyyid Ahmet Hanlar, Türkiye'de işte ne bileyim Mehmet Akifler. Bunlar çok uğraştılar İslam'ı toplu. Mehmet Akif'in şiirleri okuyan adam kendini kanser etmiş. Yani Mehmet Akif herhalde 5 sene daha yaşasa ateist olurdu yani. Tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani öyle şiirleri var ki yani Tanrı'yı eleştirdiği şiirler var. Yani artık adam su kaynatmış tabiri caizse. Bak sen mi söylüyorum yani bir gün Mehmet Akif üzerine konuşabiliriz. Süleyman Nazif. Mesela Süleyman Nazif'in bir şiirleri var. Yani Allah'a diyor ki sen niye Hristiyanları üstün tutuyorsun? Bu halimiz nedir? Yani İsa'ya nasıl şeyler yazıyor? Yani Süleyman Nazif denilen Mehmet Akif'in de yakın dostudur. Şimdi.
Peki dönüp baktığımız zaman.
Şöyle bitireyim izin verirsen. O jenerasyondan bugüne gelirsek Ergun. Bence bugün yaşayan, yani bütün jenerasyon demiyorum da. Dini, ya dini ne yaparız, din ne olacak diyenler yavaş yavaş bence artık. Ya bu artık düzelmeyecek o zaman. Separation'a, ayrıma gidiyoruz. Ya dinimiz de güzeldir, hoştur. Öpüyoruz, başımıza koyuyoruz ama biz de böyle yaşıyoruz da. Giden bir jenerasyon ortaya çıktığını düşünüyorum. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Dün akşam Türkiye'de iyi okullardan mezun olmuş, Amerika'da kariyer yapan 6-7 kişi, böyle hepsi akademik kariyer olan kişiyle ben online bir toplantıya katıldım. Online misafirperverlik diye. Benim Hindistan'da ben bir sunum yapmıştım. O sunumu ya, Türkçe yapmamı. Yani çok iyi eğitim almış. Dini arka plandan gelen insanlar hiçbir şey ikna etmiyor onları. Yani adam gitmiş Amerika'da bir üniversite pozisyonu almış. O bakıyor ikna olmuyor. Ama şundan da vazgeçmiş artık. Ya ben bunu düzelmez bu. Ben de böyle yaşıyorum. Aslında bu batıda olan bir şey. Yani batıdaki entelektüel...
Ama bu azınlık değil mi?
Şu an azınlık.
Yani bu yani, bir yorgunluk, bıkkınlık, teslimiyet...
Ama batıda da öyle olmuş. Bıkkınlık güzel bir şeydir. Yani şöyle... aslında bıkkınlık yani hayattan bezmek olarak değil de yani bir İslam'ı düzeltme bıkkınlığı var. Olmuyor bu. Uğraşıyor o zaman ben de kendi yoluma gidiyorum diyor. Bu yavaş yavaş başlayabilir. Yalnız benim gördüğüm, Türkiye'de ateizm, deizm tartışmaları da var. Anketlere bakıyoruz. Şehirli kesimde de çok yaygın bu. Yani şehirli kitle, şehirli genç kuşak bu hikayelerle ikna olmuyor artık. Hal böyle olunca ben bu ne kadar başarılı olur olamaz demiyorum. Ama benim kişisel kanaatim ki ben pek yani çok rahat düşünülüyor olabilirim ama benim gördüğüm bu İslam'ın kendisi değil, güç ilişkileri. Yani şöyle düşünün, İran Cumhuriyeti'ni düşünün. Ya tepede bir Ayetullah var, Allah onu seçtiğini düşünülüyor. Büyük bir klerji var, ruhbanlar var. Sen dolayısıyla bununla kavga etmek zorundasın. Dönüyorsun Türkiye'ye, Diyanet İşleri Teşkilatı var. Binlerce imam var, ilahiyat hocaları var. Yani burada kimse sen doğru mu söylüyorsun? Yani güç ilişkileri
belirliyor. Öyle tabii ama. Dönüp baktığında da gençliğe her cuma aynı şeyi söyleyen işte Allah çarpar, ağır vurur, şöyle yapar, cehennemde yani hiç umut, güzel bir şey söylemeyen
yok.
İnanç sistemi var. Bir de işte televizyondaki o popüler İslamcılar işte
Ergun
tutarken öpüşürsen bozulur. Çocuk onu Google'a yapıp zaten ne bozar, ne bozmaz, ne doğrudur, ne yanlıştır. Bugün
Ergun şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insanlar dünyadaki internet yani insanlar ne tüketiyor? Bunları biliyoruz değil mi? İnternette ne tüketildiğine bakılabilir. Yani Türkiye'de de internette neyin tüketildiğini biliyoruz. Veyahut bundan 10 yıl sonra insan gibi davranan robotlar işte cinsel amaçlı piyasaya bu tartışmalar biter. Bunları durduramazsın. Yani o zaman yani bu bir trilyonluk pazar oluşur. Yani ben geçen makale okudum. Almanya'da seks endüstrisi Nijerya'daki petrol endüstrisinden daha büyük o civarda rakamlar. Yani bununla uğraşamaz diyeyim. Şimdi şuraya getirmek istiyorum sözü. Yani burada şöyle bir şey var. Daha açık su. Biraz önce söylemiştim. Türkiye'de devletin dininin, yani sünniliğin amacı İslam'ı yeniden yorumlamak, bilimle uzlaşmak falan değil. Vatandaşlara devlete itaati. Tarikat cemaatlerinin amacı İslam'ı yeniden kurmak, yorumlamak değil, esnaf parasını alabilmek. Böyle bir şey yok ki, başka bir şey yok ki. Yani o yüzden camiye gittiğin zaman devletin yani işte ona benzer şeyler. Tarikat cemaate gittiğin zaman da yurt yapıyorum, bir taş koy, ahirette karşılığını al. İşte benim işte Cübbeli Ahmet terlik satacak. Yani bu pazar kelimesi, ekonomi. Yani Türkiye'deki İslami hareket bir iş bölümü yapmış. Diyanet de niye para almaya çalışmıyor? Devlet veriyor maaşını. Yani Diyanet'in büyük bir bütçesi var. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan büyük bütçesi var biliyorsun. Dolayısıyla yani bir imam, yani şöyle bildiğim kadarıyla bir imam günde 2 saat çalışıyor, bir öğretmen 30 saat çalışıyor, daha çok imam maaşı oluyor. Şimdi burada imamlar ne yapacak? Onlar devleti şey yapacaklar. Ama tarikat, cemaat, onlar da ne yapacak? Onlar da para bulmak için esnafı ikna etmeye çalışacak. Buradan şey çıkmaz ki, bu Ahmet Kurum tezi aslında. Yani yani ulema, devlet ittifak deyince o devlet kelimesini izle, otorite olarak düşünmek lazım, mülk. Yani o tarikat da olur, o da. Şimdi bunu buradan, yani burada bir, yani Türkiye'deki imamların bir sorunu yok ki. Sorun ne? Konuştuğundaki sorun ne hocam? Ben çok konuştum işte. Yani sana bir sorun mu var yani? Tarikattaki sorun ne? Esnaf bana para veriyor. Esnaf para verdiği sürece tarikat gider. Efendim entelektüel yazı yazmış, küsmüş. Bunu yani buradan gelir, buradan gider. O yüzden Türkiye İslami hareketinde ha istisnalar var mı? Var. Yani Türkiye'de küçük adacıklar var. İşte rasyonalistler var. İlhami Güler var bir tarafta. İşte Mustafa İslam onları var ama onlar küçük adacıklar. Dolayısıyla Türkiye'deki ana akım İslami hareketin Diyanet kısmı para sorununu çözmüş bir yapı. Yani imam.
Peki o zaman son bölümde şuna da değinir misin? Bu yapının bir düşünce çöllüğü devlet açısından, devlet toplumu.
Düşünce?
Çöllüğü, fakirliği yaratıyor evet. Kesin bilimsel.
Hiç şüphe yok.
Yani şimdi dönüp baktığımızda üniversitelerin hali iyi bir dönemin lisesinden daha kötü durumda.
Çok.
Bakıyoruz televizyona çıkan kendine rektör, doçent, profesör diyen. Bir de zaten belli ki bu emekli askerler zamanında emir komuta zinciri altında.
Onları da yani eski şey oldu, yıldız yağdı.
Evet. Bütün hepsi doktoralarını emir komuta zinciri içinde almışlar.
Aynı şeyi düşünüyorlar.
Aynı şeyi düşünüyorlar. Yazdıkları şey değil. Ve İyi olanlar, senin gibiler, yurt dışına çıkmış vaziyette. İşte Fransa 3 sene önce kurduğu bir üniversiteyi Avrupa'nın en iyi 3'üne yerleştirdi. Bireysel olarak senin dediğin gibi işte bu dindir, bu benim dünyevi hayatımdır diye ayırabilenler olabilir ama İslam toplumlarının bilimsel bir çıkış yakalaması, bir zenginleşmeye doğru gitmesi ihtimali de sıfır. Sadece İslam'ın reformasyonu değil. Yani Türkiye'nin giderek daha fazla Gazze'ye dönüşmesi, Pakistan'a dönüşmesi, Pakistan'ın da bir alt lige dönüşmesi kaçınılmaz oluyor böyle. Yani birbirine
atarken bir yapı. Eğer bizim öngöremediğimiz bir paradigma, bir dinamik ortaya çıkmazsa yahut bu kötü gidişat insanlar da yeter ya bir tepki oluşturmazsa %100 katılıyorum sana. Yani şu anki sorun sadece din sorunu değil, bunu tekrar edeyim. İster Kemalizm, Türkiye sorun mesela. Şimdi yeter mesela neydi o? Yetmez ama evet. Yani ya toplayıp öldürelim bu adamları o zaman. Yani bu kadar mı olur ya? Yani selam veriyorsun, bunu söylüyor adam sana. Yani ya şey olur, unutma diye bir şey vardır. Mesela Anadolu'da bir adam ölünce yemek götürülür, travma, unutursun. Ama şöyle bir adam olur mu ya? 50 yıl olmuş, amcası ölmüş, hala ağlıyor. O zaman hasta, onu psikoloğa götüreceksin. Yani unutma yeteneği yok. Yani adam diyor ki 15 sene önce şunu demiştim. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki yapılar, 3. Dünya, Mısır, bu paradigmalar bilimsel gelişmeyi, ekonomide verimliliği, sadece bilim de değil yani işte ne bileyim liyakatlı olanı bir yere getirmeye izin vermiyor. Yani Türkiye'de ağzında kuş tutsan, muhalifsen dekan olamazsın, profesör olamıyorsun. Kaliteliler de, ben biliyorum Türkiye'de çok saygın hocalarımız var, onlar da korkuyorlar haklı olarak. Yani adam kafasını kaldırsa umurunda değil yani. Çünkü tamamen politik belirleyiciyle belirlemeli olduğu için, o yüzden şunu diyebiliriz. Eğer Türkiye ve gelişmiş geri kalmış ülkeler, Nijerya, Pakistan, bu ülkeler bu paradigmalarını daha makul, daha rasyonel, hukuk üreten, demokratik, özgürlükçü bireyi yapan falan filan bunları evrilmediği sürece aynı dinamikler, aynı sonuçları üretecektir. Bunun şeyi yok. Yani bunu buradan yani işte bir İsviçre çıkar, işte Fransa, öyle bir şey çıkmaz. Yani Türkiye'den bu çıkar, bu gider. Burada bizim şöyle bir ümidimiz var. Bu olup bitenlerden belki bir negatif, ters bir dinamik oluşmuştur halkın bir kısmında. Bu belki bir grup aydını uzlaştırabilir. Yani mesela işte Türkiye o kadar çöl ki Meral Akşener çıkmıyor dedi. Zazalar, Kürtler, bak işte bir ümit ışığı falan diyorsun yani böyle. Yani böyle şeyler olursa bir geçiş dönemi olabilir. Orada biraz makul olur. O da düzelme olur. Yoksa Türkiye'nin kısa sürede, yani Türk modernleşmesi 200 sene geçmiş. Ekonomik parametreler, insan hakları, kalkınma, ne kadar tren var, ne kadar bilmem ne var da 200 yılda olmayan şey 20 yılda olma hali yok. Ama maalesef sana katılıyorum. Şu günkü parametreler Türkiye'yi ancak daha kötüye götürür.
Peki. Ağzına sağlık. Dediğim gibi belki Ahmet'i de ayarlayabilirsek alıp son kitabı okunuz. Özgür'ün de kitabı çıktı galiba.
Evet, o da tabii.
Onu da sen okumuşsundur muhtemelen onu da.
Bir kısmını okudum. Hepsini okuyamadım onun. Ama bir kısmını okudum. Ama onu üniversiteye istettim. Onu okuyacağım mutlaka.
En azından.
Tabii. O da çok önemli bir kitap. Aslında Özgür Koca'nın kitabı da bu bizim tartışmalarımıza çok tarihsel ve kökten bakan, yani bu kozalite, nedensellik, doğa düşüncesi daha tarihsel bakan bir kitap. Dolayısıyla yani dinleyicilerimizin dikkatini çekmek çok isabetli olur.
Peki. Tekrar ağzına sağlık.
Herkese iyi bir hafta diliyorum. İyi haftalar.
Sen de gel.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.